Merhaba, Trend'den bildiriyorum. Podcast serisinin 33. bölümündeyiz. Ankara'ya girdik. Hatta Sincan'ı geçip yavaştan böyle gara doğru gelmek üzereyiz. Son dakikaya kalan bir kayıt oldu bu. Ve İstanbul'dan Ankara'ya doğru olan yolculuk sürecinde birazcık dinlenmeyi tercih ettim diyelim bu sefer. Artık sona bıraktım işimi. Yapacak bir şey yok. Neyse, bir an önce bölümümüze başlayalım ve bu bölümümüzde verimlilik takıntımızı konuşacağız. Verimlilik takıntımızın kökenlerine doğru ilerleyeceğiz. Günümüzde herkes daha verimli olmanın, daha çok iş yapmanın, daha başarılı olmanın peşinde. Peki bu verimlilik takıntımız nereden geliyor? Yani niye böyle bir şey çıktı ortaya? Yani bizi bu kadar etkileyen, hatta bazen esir alan bu kültürün kökleri nerede yatıyor? Bu bölümde bu sorulara cevap arayacağız ve verimlilik kavramını farklı bir perspektiften ele alacağız. Şimdi hazırsak bir an önce de içeriğimize doğru başlayalım ki yetişelim, değil mi? Hadi gelin birlikte verimlilik takıntımızın tarihine ve psikolojisine bir yolculuk yapalım. Yazımızın orijinal dilindeki başlığı Why We Are Obsessed With Productivity. Türkçe başlığıysa Neden Verimliliğe Takıntılıyız? Yazarımız Michael Thompson ve yine Medium üzerinde açıklamalarda da bulabileceğiniz şekilde bir yazısı var ve farklı yazılarda yine paylaşmış durumda. Güzel, birazcık tasarımıyla falan kendini özgürleştirdiği bir bölümü var Medium üzerinde. Oralardan takip edebilirsiniz Michael Thompson'ı. Michael Thompson, verimlilik kültürünün kökenlerini ve bu kültürün günümüzdeki etkilerini inceliyor. Yazar, Benjamin Franklin'in günlük rutini üzerinden verimlilik ve öz optimizasyon konusundaki tarihsel ve kültürel faktörleri değiniyor. Ayrıca sosyal medyanın ve koşuşturma kültürünün verimlilik takıntımızı nasıl beslediğini ve bu takıntının olumsuz sonuçlarını ele alıyor. Verimlilik yani bir sihirli kelime güya. Daha verimli olursak daha çok iş yaparız, daha çok para kazanırız, daha başarılı oluruz falan filan. Peki gerçekten öyle mi? Yani gerçekliği var mı bu söylemlerin acaba? Yani verimlilik mutluluğun ve başarının tek ölçütü mü ya da çok kritik önemli bir ölçüt mü? Yani yoksa bu kavramı biraz yanlış mı değerlendiriyoruz acaba? Thompson'ın yazısı bize bu soruları ve verimlilik takıntımızı farklı bir perspektiften görmemizi sağlıyor. Yazı Benjamin Franklin ve verimlilik kültürü üzerinden aslında başlıyor. Thompson, Benjamin Franklin'in günlük rutini üzerinden verimlilik ve öz optimizasyon konusundaki tarihsel ve kültürel faktörlere değinmiş. Franklin'in günlük rutini günümüzdeki koşuşturma kültürü ile benzerlikler gösteriyor ve bu kültürün kökenlerinin sanıldığından daha eskiye doğru gittiğini görüyoruz. Benjamin Franklin, Amerika'nın kurucu babalarından biri. Aynı zamanda bir mucit, bir yazar, diplomat, şöyle her şey var falan. Peki Franklin aynı zamanda verimliliğe ve öz disipline büyük önem veren biriydi diye söyleyelim. Yani en azından yazıdan bunu anlıyoruz okuduklarımızda. Onun günlük rutini bile birçok kişiye ilham veriyor. Ancak Franklin'in verimlilik anlayışı günümüzdeki koşuşturma kültüründen biraz farklı. Franklin verimliliği sadece daha çok iş yapmak olarak görmüyormuş. Aynı zamanda ahlaki gelişim, öğrenme ve toplumsal fayda gibi değerlere de önem veriyormuş. İlginç yani Franklin, bilmiyorum. Yani Franklin tabii temelde önemli bir kişi, önemli bir birey ve onun bu verimlilik ve benzeri noktalardaki yaklaşımı çok kıymetli. Sadece şey ilginç, yani bir kişinin üzerinden konuyu ele almaya başlaması ilginç ama yazı buradan güzel noktalara doğru gidiyor. Sabah rutini içeriklerine neden bayılıyoruz ve nefret ediyoruz diye bir bölüm var. Bununla devam ediyor Thompson. Başarılı insanların sabah rutinlerini anlatan içeriklerin neden bu kadar popüler olduğunu ve aynı zamanda neden bu kadar eleştirildiğini incelemiş. Ya bu içerikler bir yandan bize ilham veriyor denilebilir ya da birileri için bir ilham kaynağıdır, evet. Ve daha iyi bir hayat sürmek için motive edici diyebiliriz. Ama diğer yandan da gerçekçi olmayan beklentiler yaratabiliyor ve bizi kendimizi yetersiz hissettiren ya da açıkçası yaptığımız bazı şeyleri farklı değerlendirmemize ya da farklı kötü hissiyatlar içerisine girmemize sebep olabilir gibi bir yaklaşım var bu bölümde. Başarılı insanların hayatlarına özenmek, onların izinden gitmek ve onlar gibi olmak istemek, yani insan dürtüsü bu. Bu kaçınılmaz bir durum. Yani eleştirdiğim birçok noktası var bu durumun ama insanlar böyle. Yapacak bir şey yok. Yani hepimiz böyleyiz. Bu Bu nedenle başarılı insanların alışkanlıklarını, rutinlerini ve yaşam tarzlarını anlatan içerikler her zaman popüler oldu. Instagram'da bunu bol bol görebiliyoruz zaten. Ancak bu içerikler bazen bizi yanıltıcı bir yola doğru sürükleyebiliyor. Çünkü herkesin hayatı ve koşulları farklı. Başkasının başarı formülünü kopyalamak yerine yani kendi yolumuza ve kendi başarımıza birazcık daha odaklanmamız gerekebilir. Çünkü arkada ne oluyor, ne bitiyor, neden öyle olmuş, anlatılmayan ne var? Anlatılan bu da. Anlatılmayan ne var? Bilmiyoruz. O yüzden bu başarı hikayeleri üzerinden sabah rutinleri, CEO'lar bilmem işte şöyle yapar, böyle yapar. Bu biraz yani biraz değişik geliyor diyeyim. Neyse yazıya dönersek. Verimlilik kültürüne karşı tepki diye bir bölümle devam ediyor Thompson. Verimlilik kültürüne karşı artan tepkiyi ve bu tepkinin nedenlerini ele alıyor. Koşuşturma kültürü olarak da adlandırılan bu kültür, insanları sürekli çalışmaya, üretmeye ve kendilerini geliştirmeye zorluyor. Bu da tükenmişliğe, strese ve mutsuzluğa falan yol açıyor birçok kişi de diye belirtmiş. Verimlilik kültürü modern çağın bir ürünü. Yani bu koşuşturma kültürü dediği konu. Rekabetin artması, teknolojinin gelişmesi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar kendilerini sürekli geliştirmek ve daha fazla başarı elde etmek zorunda hissediyor kendilerini. Ancak bu sürekli koşuşturma ve mücadele halinden uzaklaşmamız hayatımızın diğer alanlarını da ihmal etmemize neden olabiliyor. Thompson bu noktada verimlilik kültürüne karşı bir tepki olarak ortaya çıkan anti kendine yardım kitaplarını ve bu kitapların savunduğu fikirleri de ele almış. Bu kitaplar bize sadece çalışmakla değil, aynı zamanda dinlemekle, eğlenmekle ve hayattan keyif almakla da ilgilenmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bu ilginç bir kavram. Yani anti kendine yardım gibi bir şey. Tabii İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğimizde biraz anlamsız oluyor ama İngilizce'de çok havalı duran güzel bir yaklaşım. Neyse modern yaşamın getirdiği hızlı tempolu hayat bizi sürekli bir yarışın içine sokuyor. Daha iyi olmak, daha çok üretmek, daha başarılı olmak. Bu hedeflere karşı açıkçası ulaşmak için bunlara bir şekilde sürekli çabalıyoruz, dinleniyoruz, kendimizi zorluyoruz falan filan. Ancak bu sürekli koşuşturma hali bizi tükenmişliğe, strese ve mutsuzluğa sürükleyebilir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimize, sevdiklerimize ve hayattan o zevk almaya zaman ayırmıyoruz. Bundan birazcık kaçınıyoruz belki de. İşte bu noktada verimlilik kültürüne karşı bir tepki olarak ortaya çıkan bu kitaplar bize bir nefes alma alanı sunuyor diyebiliriz. Bir bakış açısı en azından. Bize sadece çalışmakla değil, aynı zamanda yaşamakla da ilgilenmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü birilerinin bunu hatırlatması gerekiyor maalesef. Ya çünkü ciddi manada böyle bir manyakla doğru giden bir durum var açıkçası. Thompson kişisel verimliliğin kökenleri üzerinden devam etmiş. Kişisel verimliliğin makroekonomik verimlilikten farklı olduğunu ve bu son yüzyılda özellikle de bilgi işi, ya bu bilgi dünyasında, information diyelim o dünyada birazcık açıkçası onların yükselmesiyle beraber o dünyanın öne çıkması üzerine bireylerin omuzlarına yüklenen bir sorumluluk haline geldiğini belirtiyor. Bireylerin daha verimli olmak için yeni araçlara ve yöntemlere başvurduklarını ancak bu durumun kişisel yaşamlarını ve ilişkilerini olumsuz etkileyebildiğini ifade etmiş. Tren bu arada gara girmek üzere artık evet son bölümü evde kaydedeceğim artık bu sefer böyle olacak. Şimdilik bu tren macerasına en azından bu kısmına bir ara veriyorum. Az sonra birkaç saniye sonra sizin için benim için bir saat kadar belki sonra bu kalan kısımla devam edeceğiz. Küçük bir bölüm kaldı. Birazdan yine birlikteyiz. Trende en son kişisel verimliliğin kökenleri kısmında Thompson'ın yazdıklarına değinmiştim. Kendime dair, daha doğrusu kendi yorumlarıma dair olan kısmıma girmeden tren gara girdiği için artık yapacak bir şey olmadı. Şu an evden size sesleniyorum. Evden bildiriyorum o hoş geldiniz gibi bir konseptteyiz. Neyse, evet dediğim gibi en son kişisel verimliliğin kökenleri üzerine Thompson'ın bahsettiklerini belirttik. Buradan devam edersek, verimlilik aslında ekonomik bir kavram. Bir ülkenin veya bir şirketin ne kadar verimli olduğu, o ülkenin veya şirketin başarılarını gösterebilir. Ancak kişisel verimlilik bundan çok daha fazlası. Kişisel verimlilik sadece daha çok iş yapmak değil, aynı zamanda zamanımızı ve enerjimizi ve kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmak demek. Ancak bu kavramı yanlış anladığımızda kendimizi sürekli bir baskı altında hissedebiliriz. Yani daha çok çalışmak, daha az dinlenmek, daha az eğlenmek yani bu döngü bizi mutsuzluğa ve tükenmişliğe doğru sürükleyebilir. Hatta net bir şekilde söyleyeyim böyle olacaktır. Thompson bu noktada kişisel verimliliğin kökenlerini ve kavramın bireyler üzerindeki etkilerini aslında bu yazıda ele almış. Genel olarak yazıyı özetlediğimizde bunun üzerinden dönüyor diyebiliriz. Bu anlamda biraz da açıkçası kendimiz, biraz da kendimize odaklanacağız. Olmayı versin şu verimlilik, biraz da verimsiz olmuş olalım ama aslında bu şekilde, yani biraz daha dinlenerek, biraz daha eğlenerek, biraz daha kendimize vakit ayırarak totalde baktığımızda, yani toplamda baktığımızda daha verimli oluyoruz diyebiliriz. Ki öyle görünmüyor olabilir ama aslında emin olun bu şekilde. Thompson anahtar çıkarımlar diye bir bölümle aslında süreci sonlandırıyor. Yani sonuna doğru diyelim yazının bu başlığı kullanabiliriz. Anahtar çıkarımlar. Thompson verimlilik kültürünün ekonomik sistemlerin bir sonucu olduğunu, bu kültürün zararlarından kaçınmak için dikkatli olmamız gerektiğini ve kendimizi gerçekçi olmayan standartlarla ölçmekten kaçınmamız gerektiğini vurguluyor. Ayrıca verimliliği kişisel yaşamımıza uygun şekilde ve bütünsel refahımıza katkıda bulunacak şekilde kullanmamız gerektiğini belirtiyor. Verimlilik sürekli bu yazı boyunca, yani bu bölüm boyunca verimlilik dedik ama yani bu ister istemez hayatımızın bir parçası. Ya marketten bir şeyler alacakken bile ona göre bir plan yapıyoruz. Ya daha verimli bir sonuç almak adına, yani işte patates alıyoruz. Eskiden patates belki böyle çuvallarla alınıyordu, depoya koyuluyordu ya da balkona bırakılıyordu ve oradan rahat rahat tüketebiliyorduk. Ama son dönemde artık dayanıklılığı daha düşük patatesler var. Buradan da patates üreticilerine böyle bir sesleniyorum. Hayır öyle bir şey yok tabii ki ama yani öyle bir iddiam yok ama patatesler daha az dayanıyor. Buna şahit oluyorum. Doğal olarak hem tüketen insan sayısının daha azalması, ailelerin küçülmesi hem de dediğim gibi biraz daha dayanıklılık problemlerinden kaynaklı patatesleri artık çuvalla almıyoruz. Niye? Daha verimli olması adına daha küçük parçalar, daha küçük poşetler, daha küçük miktarlarla alıp sonrasında bittikçe yenisini alırız şeklinde bir durum. Eskiden ulaşmak daha zordu. Biraz da ondan da kaynaklıydı. Şimdi daha kolay ulaşabiliyoruz. Ve haliyle baksanıza patates alırken bile verimlilikten söz ediyoruz. Yani o yüzden her yerde verimlilikten bahsedebiliriz. Ancak bu kavramı doğru anlamak ve doğru kullanmak kıymetli. Verimliliği kendimizi sürekli zorlamak, kendimize ve sevdiklerimize zaman ayıramamak olarak görmemeliyiz. Verimliliği hayatımızı kolaylaştırmak, hedeflerimize ulaşmak ve hayattan keyif almak için bir araç olarak kullanmalıyız. Yani bize engel olmamalı bu konuda. Kendimize karşı şefkatli olmalı, kendimize zaman ayırmalı ve hayattan zevk almalıyız. Yani unutmayalım ki hayat sadece çalışmakla değil, aynı zamanda yaşamakla da ilgili. O yüzden yani yaşamak kavramını çok iyi tanımlamamız gerekiyor. Yani yaşamak sizin için neyse ona daha fazla zaman ayırmanız kaçınılmaz olmalı. Yani ya da bundan hiçbir şekilde gocunmamalısınız, rahatsız olmamalısınız. Yani eğlenmek sizin için yaşamakla direkt ilişkili bir konuysa ki büyük ölçüde genelde insanlarda bu söz konusu. O zaman en verimli süreciniz eğlendiğiniz süreçlerin de içinde olduğu dönemler olmalı. Yani eğlenmenin olmadığı bir verim söz konusu olamaz. Verimsiz bir süreç olur sizin için bu. Neyse, verimlilik deyince bir sürü şey daha söyleyebiliriz. Çok fazla şey konuşabiliriz. Sürekli bir şeylerden bahsedebiliriz. Baksanıza patatesten bile bahsedebiliriz yani. Buzdolabını açıp şu an size sıralayabilirim. Her meyve sebze ya da herhangi bir şeyle ilgili verimlilikten. Neyse ama bunlara girmeyeceğiz tabii ki. Konumuz bu değil. Temelde konumuz genel olarak verimlilikti. Yani verimliliğin hayatımızla ilişkili olarak genel bir şekilde ele alınması üzerineydi. Bunu da bence güzelce belirttik. Thompson'ın yazısıyla güzelce ele aldık diyebilirim. Böylece verimlilik takıntımızın kökenleri, rutinler, övünenler ve kültür başlıklı bölümümüzün de sonuna geldik. Bu bölümde biraz sonuna doğru ilginçlikler olmuş oldu. Bölümün şu an bir kısmını evimde masama oturmuş bir şekilde pilates topumun üzerinde kaydediyorum. Beni tanıyanlar bilir sandalye niyetine kullandığım pilates topumu. Ve tam olarak şu an bu anda bu durumda bölümün kalan kısmını tamamlıyoruz. Bugün böyle oldu ya da bu bölümde artık böyle olması gerekli diyeyim. Neyse dediğim gibi trenden değil bu sefer evden bildiriyorum bölüm oldu. Ve bu bölümde verimlilik kültürünün kökenlerini, bu kültürün etkilerini ve bu kültürden nasıl kaçınılabileceğini ya da kaçınabileceğimizi ne dersek artık konuştum. Umarım bu yolculuk sizin de verimlilik anlayışınızı değiştirmenize ve daha dengeli bir yaşam sürmenize de aracı olmuştur. En azından bir fikir vermiştir bu anlamda ya da farkındalığa doğru sizi yönlendirmiştir diyelim. Trenimiz şuralara doğru yaklaşıyor, buralara doğru gidiyor diyemiyorum. Trenimiz şu an nerede bilmiyorum çünkü ben evimdeyim ve evden size artık kalan kısmı dediğim gibi kaydederken bir sonraki bölümde sizin için hazırladığım yeni yazılarla, yeni özetler ya da yeni yorumlamalar, yeni bakış açıları artık neler çıkarsa bunlarla tekrardan birlikte olacağım. Trenimde olacağım. Trenimde hazır ve nazır olacağım ve bu sefer sona da bırakmamaya çalışacağım. Çünkü sonra evde devam edip evden bildiriyorum'a dönmeyelim yine. Ve bir sonraki bölümde tekrar buluşana dek kendinize dikkat edin. Ve hayatınızdan verim kısmını da şöyle biraz kenara bırakarak keyif almaya çalışın. Buna odaklanın. Mutlaka verimli olmaya çalışın. Ama verim alırken de ya da verimli devam ederken, yaşarken de keyifsiz olmamaya dikkat edin. Sevdiklerinize vakit ayırın. Hoşçakalın.